Ayrım 5. Kyoto, Yasunari Kawabata. Sayfa 50. 3. Bölüm. Dokumacılar Mahallesi. Kyoto gibi büyük bir şehirde ağaçların yapraklarında böylesine güzel bir rengin bulunması şaşılacak şeydir. Yazlık İmparator Sarayı Shugaku-in'deki çam korularıyla eski tapınağın geniş bahçesindeki ağaçlar sözümüzün dışındadır. Onlar kadar şehrin kalabalık kesimindeki Kiyomachi Caddesi'nde, 5. caddede, Horika kıyısında bulunan ve Takase Irmağı boyunca uzanan salkım söğütlü bulvarlar, geziye çıkmışların bakışlarını daima üzerine çeker. Bunlar sahici salkım söğütlerdir. Dallarının yeşili, hafif ve yumuşak kıvrılışlarıyla yere kadar uzanır. Bu ağaçlar gibi Kitayama'nın kuzey dağının tatlı eğilimli yamaçlarını süsleyen kızıl çamlar da aynı izlenimi uyandırır. Ve şimdi bunlar ilkbaharın içindedirler. Higoshiyama'nın Doğu Dağı'nın üstünde filizlenmiş yaprakların rengi görünmekte ve açık havalarda Hiyay Dağı'nın taze yeşil yapraklarındaki renk tonları bile seçilebilmektedir. Ağaçların güzelliğinin nedeni böylesine temiz tutulan bu şehrin güzelliğinin de nedenidir. Karanlık eski ve göze çarpmayan evlerin sıralandığı Gion semtinin daracık arka sokakları bile çoğu zaman pırıl pırıldır. Elbiselik kumaşların yapıldığı Nişijin dolaylarında da durum bundan farklı değildir. Burada küçük dükkanlar hüzünlü bir ahenkle birbirinin üstüne yığılmıştır. Ama yine de sokaklarda pislik bulunmaz. Kapı kafesleri hala çok küçük oldukları halde üzerlerinde tozdan eser yoktur. Bitkiler bahçesinde de hiçbir yerde ortalığa saçılmış kağıt kırpıntıları görünmez. Bitkiler bahçesinde Amerikan işgal ordusu barınaklar kurmuş ve Japonların içeri girmesi yasak edilmişti. İşgal sona erince her şey yine eski görüntüsüne kavuştu. Bu bahçede iki taraflı kafur ağaçları sıralanmış bir yol vardı. Özellikle Dokumacılar Mahallesi Nişijin'den Otomo Sosuke burasını çok severdi. Ağaçlar pek o kadar yüksek değildi. Yol da kısaydı ama o gezintilerini hep burada yapardı. Yaprakların yeşerdiği şu sırada da tabii. Dokuma tezgahları vızlarken bazı kez kafur ağaçlarının hali ne olacak diye düşünmüştü. İşgal kuvvetleri onlardan zevk almaz ki. Sosuke bahçenin yeniden açılmasını bekledi. Bitkiler bahçesini ziyaret ettikten sonra gezintilerini Kamo Irmağı'nın kıyısından biraz daha yukarılara çıkarak uzatmaya başladı. Oradan Kuzey Dağı'nı seyredebiliyordu. Çoğu kez yalnız olurdu. Böyle gezintiler için bir saatten fazla zaman ayırmıyordu. Fakat onsuz da edemiyor ve her şeyden çok bu gezintileri seviyordu. Karısının kendisine seslendiği şu sırada da yine orasını düşünmekteydi. Bay Sata'dan telefon, galiba Saga'dan ediyor. Dostum Sata mı, Saga'dan mı? Sosuke ayağa kalkıp büroya koştu. Dokumacı ustası Otomo Sosuke ile toptancı Sata Takichiro'yu ticari ilişkilerin üstünde Sosuke 4-5 yaş daha genç olduğu halde bir çeşit ruh yakınlığı birbirine bağlamaktaydı. Gençliklerinde birbirlerine bazen çılgınca şakalar düzenlemişler fakat yıllar geçtikçe yolları ayrılmıştı. Sosuke telefona gitti. Ben Otomo, bunca zaman geçti. Nasılsın bakalım? Ah dostum Otomo. Takichiro'nun sesi olağanüstü bir canlılıktaydı. Otomo, Saga'da mısınız diye sordu. Evet, şu sırada Saga'da Kuytu bir rahibeler manastırına çekilmiş bulunuyorum. Sosuke sesine özellikle nazik bir eda vererek, düşüncemi söylememe izin verirsen dedi, bu iş bana bir parça bulanık göründü. Rahibeler manastırında bazen öyle şeyler olur ki, yok, hayır. Burası gerçekten bir rahibeler manastırı. Zaten sadece tek bir yaşlı rahibesi var. İşte bu güzel. Bir tek baş rahibe ha? Ama Bay Sata orada genç birini de... Saçmalama, Takichiro güldü. Bugün size bir ricam olacak, Otomo. Buyurun, dinliyorum. Kısa bir süre için size gelmek istiyorum. Sosuke bir parça güvensiz, rica ederim, buyurun, buyurun, dedi. Benim buradan ayrılabilmem çok güç. Belki tezgahların sesini telefondan duyuyorsunuzdur. Aslında bu beni kendisine çeken bir gürültü. Ne demezsiniz? Durup kalsalar neler olmazdı? Bizdeki işler sizin ıssız manastırınızdan çok daha başka türlü. Yarım saat geçmemişti ki Sata Takichiro, Sosuke'nin dükkanının önünde otomobilden iniyordu. Gözleri parıldamaktaydı. Telaşlı hareketlerle bez paketini açtı. İçinden çıkardığı bir taslağın katlarını düzleyerek, ''Sizden ricam işte bu.'' dedi. Sosuke şaşkın gözlerle Takichiro'ya bakıyordu. ''Bir obi bu. Dostum Sata harikulade bir yenilik yaratmış. Yoksa bu rahibeler manastırına sakladığınız bir yavru için mi?'' ''Yeniden başlama yine.'' Takichiro güldü. ''Kızım için.'' Bu dokunacak olursa hanım kızınız şaşkınlıktan dışarı çıkamaz. Ama bakalım hanım kızınız böyle bir obiyi giymek isteyecek mi? Ben de size bunu söyleyecektim. Chieko bana Kile'nin 2-3 tane kalın cildini armağan etti. Kile mi? Kim bu Kile? Söylendiğine göre soyut sanatta başlıca ressamlardan biriymiş. Resimleri zarif, değerli ve hayallerle dolu. Eski bir Japon'un ruhuna yaraşır biçimde konuşuyor. Rahibeler Manastırı'nda hep bunlara baktım. İşte o zaman sana getirdiğim şu taslak ortaya çıktı. Klasik Japon kumaş desenleriyle bunun bir ilişkisi yok değil mi? Besbelli yok. Takichiro, bundan ne yapılabileceğini bilmek istiyorum dedi. Sonra da sizin tarafınızdan dokunulmasını sağlayabilirsem çok sevineceğim. Sesindeki heyecan hala belli olmaktaydı. Sosuke bir süre Takichiro'nun taslağını inceledi. Gerçekten şahane. Renklerin uyuşumu harikulade. Dostum Sata'nın bir yeniliği bu. Hem de şimdiye kadar kimsenin yapmadığı bir yeniliği. Ama tatsız. Dokuması güç. Bütün gücümle bir deneme parçası dokumaya çalışacağım. Kızın sevgisi ve babanın iyicilliği çok güzel bir biçimde ortaya çıkmış. Çok teşekkür ederim. Bugünlerde hemen yaratma ve duyarlılıktan söz edilir oldu. İnsanlar renkleri Batı ülkelerinin modasına göre anlıyor artık. Bu böyle uzun boylu devam etmeyecektir, değil mi? Avrupa desenlerinin hepsinden nefret ediyorum. Biz Japonlar en eski saray çağından beri anlatılmaz güzellikte şahane renkleri görmüş bir milletiz. Ona ne şüphe. Yalnız siyah rengin sayısız değişik tonları yeter. Sosuke bunu söyleyip başını eğdi ve böyle işte diye devam etti. Bugün ben de bunları düşünüyordum. Şurada Izukura'nın Obi dokuma fabrikası var. Avrupa biçimi 4 katlı binalarda modern sanayi tesisleri bunlar. Yakında burası Nishijin de öyle olacak. Bir günde 500 obi dokunacak ve ortalama yaşları 20 ile 30 arasında olan işçiler yakında bu işin başına geçecekler. Bizdeki gibi el tezgahlarında özenle dokuma işi 20, bilemedin 30 yıl içinde ortadan kalkacak. Böyle şeyler konuşmayın ne olur. Belki bizleri saklanması gereken kültür hazinesi filan kabul ederler de ömrümüzü uzatırız. Bizzat Bay Sata bile bir Kile'ye ya da adı her neyse ona başvurmuş değil mi? Bu işin Paul Kile ile ilgisi yok. Size şu kadarını söylemek isterim. Rahibeler manastırına çekilip 10 gün, 15 gün, gece gündüz kılı kırk yararak dertlendim durdum. Bu obinin rengi ve deseni birbirine uymamış mı? Mükemmel, tam Japon işi ve çok zarif. Sosuke hızlı hızlı konuşarak devam etti. Bay Sata'nın eseri olduğu açıkça belli. Bundan güzel bir obi meydana çıkmalı. Bu işi ben üzerime alıyorum. Dokumam o sırasında en güvenilir bir yere ısmarlarız. Özene bezene yapmalarını sağlarız. Dokuma işini sevgili Hideo'ya verelim mi? Benim en büyük oğlumdur. Onu tanıyacaksınız. Pek tabii. Sosuke, dokuma işinde Hideo benden daha titizdir dedi. Pekala, bu işi size bırakıyorum. Büyük bir mağazamız varsa da çoğunlukla böyle şeyleri köylere satarız. Fakat hayır, niçin böyle alçak gönüllüsünüz? Bu obi yaz için değildir, sonbahara hazır olmalı. Bununla birlikte onu kısa zamanda dokunmuş olarak görürsem sevinirim. Anladım. Peki bu obiye yaraşır kimono ne olacak? Kafamda şimdilik sadece obi var. Toptancı olduğunuza göre zaten sizde çeşit çeşit kimono kumaşı vardır. Yoksa bu obi yakındaki bir düğün için hanım kızınıza çeyiz mi olacak? Takichiro, fakat hayır diye bağırdı. Düğünü olacak kendisiymiş gibi yanakları kızardı. Nishijin'deki el dokumacılığı yaşamasını 3 nesilden beri güçlükle sürdürebilmekteydi. El dokumacılığı genellikle bir el sanatı sayılıyordu. Baba eşsiz bir dokumacı olsa da, sınanmış bir ustalığa sahip bulunsa bile işini her zaman oğluna aktaramıyordu. Oğul babasının sanatından her zaman destek gördüğü ve çok sıkı çalıştırıldığı halde bu böyle oluyordu. İşlerin bazen iyi gittiği de olurdu. Bir çocuk 4 ya da 5 yaşına geldi mi çıkrığın başına oturtulurdu. 10 veya 12 yaşlarında okuma dersleri tamamlanmış olurdu. Az sonra da tek başına parça dokuma işine başlardı. Bazı kere çalışabilen çocukların sayısı çoğalır, o zaman evin refah seviyesi de yükselirdi. 60 ya da 70 yaşındaki yaşlı kadınlar dükkanda iplik eğirme işini başarabilmekteydiler. Yaşlı nine ile küçücük torunun aynı yerde karşılıklı oturup çalıştıkları sık sık görülürdü. Otomo Sosuke'nin evinde yaşlanmış olan evin kadını tek başına obi ipliklerini yumak yapmaktaydı. İşin üzerine eğdiği başını hiç kaldırmıyor, olduğundan daha yaşlı görünüyor ve artık pek de konuşmuyordu. Üç oğul da oradaydı. Her biri kendi yüksek dokuma tezgahının başında çalışıyordu. Üç tane dokuma tezgahına sahip olmaları pek tabii bir mutluluktu. Ancak bir tek tezgahı bulunan evler olduğu gibi bu bir tek tezgaha da sahip olmayıp onu kiralamış bulunanlar da vardı. Sosuke'nin dediği gibi büyük oğul Hideo'nun sanattaki ustalığı babasını geçmiş ve dokumacılar arasında da tüccarlar arasında da adını duyurmuştu. Sosuke "Hideo, Hideo" diye bağırdı. Fakat oğlunun işitmediği anlaşılıyordu. Madeni dokuma tezgahlarından farklı olarak buradaki üç tezgah tahtadandı ve hiç de öyle fazla gürültü çıkarmıyorlardı. Sosuke özellikle yüksek sesle bağırmıştı. Hideo'nun tezgahı bahçeye bakan en uzak köşede durmaktaydı. Çoğu zaman yaptığı gibi yine güç dokuma işi olan ve büyük bir dikkat isteyen çift kuşak kumaşı dokuyor olmalıydı ki babanın sesi kendisine erişememişti. Sosuke karısına "Anne, şu Hideo'yu çağırsana" dedi. Kadın "Bir dakika" diye bağırarak dizlerini süpürdü ve parkesiz koridordan aşağıya yürüdü. Hideo'nun tezgahına giderken bir yandan da eliyle kalçalarına vuruyordu. Hideo dokuma taraklarını durdurdu ve yerinden hemen kalkmadan başını yukarı kaldırdı. Belki de yorgundu. Bir müşterinin geldiğini sanmış olacak ki kollarını arkasına vurup gerinmek için duraksama geçirdi. Sonra yüzündeki teri sildi ve o tarafa doğru yürüdü. Keyifsiz bir tavırla Takiçiro'yu "Fakir evimize hoş geldiniz" diyerek selamladı. Yüzü ve tavrı hala işinin izlerini taşımaktaydı. Babası "Biliyor musun" dedi, "Bay Sata bir obi deseni yapmış. Bak bir kere, onu bizde dokutturmak dostluğunu gösterdiler." Hideo'nun karşılığı "Öyle mi oldu?" sesinden pek az ilgilendiği belliydi. "Ama çok kıymetli bir obi. Bunun için benim yerime senin dokumanı daha uygun buldum." Hideo'nun benzi sararmıştı. İlk kez Sata'nın yüzüne bakarak "Sayın Bayan Chieko için mi bu obi?" diye sordu. Kyoto'daki insanlar için alışılmamış bir şey olan, oğlundaki bu somurtkan ifadeyi affettirmek amacıyla Sosuke hemen atıldı. "Hideo çok yoruluyor. Sabahtan akşama kadar çalışıyor da." Hideo hiç cevap vermedi. Takiçiro dostça bir tavırla, "Bütün vücudu ve ruhuyla kendini işine vermeyen ustalığa erişemez" dedi. Hideo, "Bu da yine çift dokuma isteyen tatsız bir obiden başka ne olabilir?" diye mırıldandı. "Yorucu iş, kusura bakmayınız." Sonra başını eğdi. Takiçiro başını iki defa sallayarak, "Pekala" dedi. "İyi usta dediğin işte böyle olur. Hoşumuza gitmeyen siparişler de yine büyük bir özenle çalışmayı gerektirir. Çünkü herkes işin bizden çıktığını bilmektedir. Bu da çalışmamızı sadece biraz daha zahmetli yapar." Hideo başını tekrar eğdi. Babası yalvarırcasına "Hideo" dedi. "Bay Sata'nın getirdiği bambaşka bir şey. Bay Sata, düşün bir kere, Saga'daki rahibeler manastırına bunun için kapanmış ve bu taslağı orada hazırlamış. Satmakla filan ilgili bir iş değil bu." "Öyle mi? Demek Saga'daki rahibeler manastırına ha? Bir defa şuna iyice bak bakalım." Baş üstüne. Genç dokumacının somurtkan halinin etkisiyle Takiçiro, buraya gelirken getirdiği neşeli cesaretini neredeyse kaybetmek üzereydi. Taslağı Hideo'nun önüne yaydı. Hideo susuyordu. Takiçiro çekingen bir sesle, "Hoşunuza gitmedi mi?" diye sordu. Hideo hiç konuşmadan taslağı inceliyordu. "Hoşunuza gitmedi değil mi?" Hideo yine susuyordu. Oğlunun bu inatçı susuşuna dayanamayan babası, "Hideo!" diye bağırdı. "Cevap vermemek nezaketsizliktir." "Evet." Hideo başını yukarı kaldırmamıştı. "Bir işçi olarak Bay Sata'nın taslağını dilediğim kadar incelemekte serbestim. Söz konusu olan herhangi bir iş değil. Bayan Chieko için bir obi bu, öyle değil mi?" Baba Sosuke, "Elbette" dedi ve doğrularcasına başını salladı. Oğlunun her zamankinden farklı bu davranışını yadırgamaktaydı. Takiçiro farkında olmaksızın keskin bir ses çıkararak, "Beğenmediniz mi?" diye sordu. Hideo umursamayan bir edayla, "Çok güzel" diye karşılık verdi. "Beğenmedim demedim." "Demediniz ama kalbiniz böyle diyor. Bakışınızdan belli." "Öyle mi? Ama artık yeter." Takiçiro yerinden doğrularak Hideo'ya bir tokat yapıştırdı. Korunmak için Hideo hiçbir harekette bulunmadı. "Siz yine vurun ama ben Bay Sata'nın taslağının böyle hiçbir şeye yaramaz olacağını rüyamda görsem inanmazdım." Hideo'nun yüz çizgileri bu tokatla canlanmıştı. Genç adam avuçlarını yere dayayıp eğilerek af diledi. Böylece kızarmış yanağını gizlemek olanağını bulamamış oluyordu. "Bay Sata, kusura bakmayınız. Öfkelendiniz ama bu obiyi bana dokutturmanızı rica edeceğim." "Pekala öyle olsun. Ben zaten bunun için gelmiştim." Takichiro bu sefer ortalığı yatıştırmaya kalkmıştı. Kusuruma bakmayın benim, bu yaşta bana yaraşır bir davranış değildi bu. Vurduğum el hala acıyor. Size benim elimi ödünç verseydim, bilirsiniz dokumacı elinin derisi kalın olur. İkisi de karşılıklı gülüştüler. Ama yine de Takichiro, Hideo'nun direnişini bir türlü unutamıyordu. Birisine vurmayalı çok zaman oldu. En son kime vurduğumu bile hatırlamıyorum. Şimdi gücenmezseniz bir şey öğrenmek istiyorum sevgili Bay Hideo. Benim taslağımı gördüğünüz zaman yüzünüz niye öyle birden değişiverdi? Nedenini açıkça söyler misiniz? Hideo, ah dedi ve yüzü yeniden bulutlandı. Ben henüz gencim ve bir işçiyim. Tam anlamıyla her şeyi birden kavrayamam. Siz taslağı Saga'daki rahibeler manastırında yaptığınızı söylemiştiniz, öyle değil mi? Evet, bugün tekrar manastıra döneceğim. Hem bu sefer belki de 15 günlüğüne. Hideo kelimelerin üstüne basa basa, sakın böyle bir şey yapmayın dedi. Eve dönün. Evde huzur bulamıyorum. Bakın bu taslak, bu muhteşem, enfes taslak görünmemiş bir yenilik. Hayran oldum. Ama Bay Sata bu taslakla ortaya ne çıkarmak istiyor? Ona şöyle iyice bir bakınca, kıvılcım gibi bir şeyler saçtığı görülüyor. İlgi çekici ama kalbin sıcaklığı katılmamış buna. Tam olarak bilmiyorum. Bunda vahşi bir şey, sıhhatli olmayan bir şey var. Takichiro'nun rengi atmıştı. Dudakları titriyordu. Söyleyecek söz bulamadı. Rahibeler Manastırı. Orada en güzel yalnızlığı buldunuz. Bu iyi. Ama orada Bay Sata'yı tilkilerle porsuklar büyülemiş olmasınlar? Yaygın bir halk inanışı bu hayvanlarda gizli güçlerin bulunduğunu kabul eder. Bu konuda sayısız eski efsaneler vardır. Özellikle tilki, güzel bir kız kılığına girerek erkekleri büyülermiş. Allah bilir. Takichiro taslağı kendine doğru çekip üzerinde derin düşüncelere daldı. Gerçekten öyle. Çok genç olduğunuz halde bana çok iyi bir ders verdiniz. Şaşılacak şey. Bu konuda tekrar düşünecek ve yeni bir taslak yapacağım. Takichiro bunları söyleyerek kağıdı telaşlı hareketlerle kıvırdı ve göğüs cebine soktu. Fakat hayır, bu haliyle bile o şaşırtıcı bir şey. Hele bir kere dokunsun, kumaş olunca renk tonları bambaşka bir duygu uyandıracaktır. Takichiro, teşekkürler diye bağırdı. Belki de Bay Hideo kumaşa, kızım Chieko'ya karşı olan duygularının sıcak renklerini dokumak ister. Konuşmasına devam etmedi, acele vedalaşıp evden çıktı. Kapının hemen yanında küçük bir dere akıyordu. Kyoto'da pek çok benzeri olan derelerden biri. Kıyısında bulunan otlar bile eski çağlara özgü bir bükülüşle suya eğilmişlerdi. Kenarındaki beyaz duvar acaba Otomo'ların evine mi aitti? Takichiro cebindeki taslağı buruşturup derenin içine attı. 5. ayrımın sonu sayfa 62.